Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine her zamanki gibi daimi konuğumuz, gıda mühendisi ve Gimdes Genel Sekreteri Hayrettin İşbir hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Bu hafta şu yediğimiz, içtiğimiz gıdaların epigenetik olarak bizdeki sirayetlerini yani çocuğumuza, torunlarımıza genetik DNA'ları bozulmuş şekilde genetiğimize sirayet ediyor mu? Genetiğimize işliyor mu yediğimiz gıdalar? Bunların üzerine biraz size soracağım sorular var. Konuşmak istediğimiz mevzular var. Çünkü bu mevzular şöyle derinlemesine mevzular. Bizim çocukluğumuzda bize çokça mesela pizza tarzında mesela Ninja kaplumbağalar izletildi geçmişte. Ninja kaplumbağalarda pizza reklamı yapılıyordu. O günden sonra ciddi anlamda pizza zincirleri artmaya başladı ülkemizde. Ve pizza o güne kadar pizzayı tanımayan Türkiye halkı, Türk halkı o günden sonra pizza tanımaya başladı ve pizza yemeye başladı. Şimdi yeni nesilde acayip bir pizza kültürü oluştu mesela. Bu bizim genetiğimize sirayet ediyor mu yediklerimiz, içtiklerimiz? Bunu sormak istiyorum hocam size.
Yani şöyle, tabii konunun uzmanı ben değilim. Konunun uzmanlarına bunu sormak gerekiyor. Fakat bu konudaki tefekkürlerim, bu konudaki yani söyleyeceklerimden bazıları şunlar. Şimdi gen dediğimiz şey, DNA'daki, DNA biliyorsunuz işte sarmal yapıda, içerisinde proteinlerin olduğu, protein yapısında olan bir bizim hafızamız gibi, işte kütüphanemiz gibi. Yani çocukluğumuzdan itibaren ölümümüze kadar tüm yaşadıklarımız, tüm gördüklerimiz, tüm sergüzeştiğimiz diyelim. Yani başımızdan geçen her türlü hadiseyi tabiri caizse bir SD kart gibi, bir memory kart gibi kaydeden ve oralara işleyen yani bir kütüphanemiz gibi çok geniş bir kütüphane gibi düşünebiliriz bunu. Tabii hani yani bir beyin DNA'sıyla elbette bir kalp DNA'sı, ne bileyim işte farklı yerlerdeki DNA yapısı mutlaka farklı olabilir. Farklıdır zaten. Ama sonuçta mesela hadislerde Acbüzzeneb'den bahseder Hazreti Peygamber. Hani her şeyin ölüp çürüdüğü fakat Acbüzzeneb'in çürümediğinden bahseder.
Çürümediği.
Allahu alem DNA misillü. DNA kıvamında mı diyeyim? DNA mertebesinde bir şeydir. Çünkü topraktan biz böyle şey görmüyoruz. Yani mercimek tanesi kadar böyle insan kalıntıları falan hani ya da nohut tanesi kadar.
Benim aklıma ilk o gelmişti Acbüzzeneb'i duyduğumda. Acaba toprak altında mesela mezarların içerisinde ölmüş, çürümüş mezarların bedenlerin içerisinde acaba bulabilir miyiz o Acbüzzeneb denen şeyi diye bir ara aklıma çok gelmişti o.
Ben de küçükken düşünmüştüm. Hatta mezarlıklarda falan bana bakardım ya hani acaba hani geçmişte ölenler falan.
Demek herkes bakıyormuş,
Ya
ben de
hani insan tabii
bakmıştım.
sonuçta çocuklar düz mantıktır diye.
Evet.
Çocuklar düz mantıktır. Yani böyle metafor işte teşbih falan çocukların kafasında çok yer etmez. Ama yani ya bu tabii ilim ve bilim arttıkça keşfedilecek bir şey. Ama belli ki yani tahminler ve yorumlar Allahu alem bunun DNA misillü bir kalıntı olduğunu sanki bize hani kök hücre gibi.
Kök hücre
Nasıl
gibi.
ki diğer hücrelerden farklıdır kök hücreler, değil mi? Yani gibi. İşte bunu böyle anlamak gerekebilir. Demek ki bu yani bu kaybolmayan, bu hafıza hani uçağın kara kutusu gibi zarar görmeyen, çok ciddi korunaklı, Rabbimiz tarafından korunmuş, belki ateşte yanmayan,
Evet.
belki işte hiçbir musibetten zarar görmeyen esbab dairesinde. Tabii niye bunu böyle konuşuyorum? Çünkü Cenab-ı Hak dünya darul hikmettir. Esbab dairesinde iş yapar. Portakalı biz isteyince çat diye bize vermez. Onu ekeceksin, biçeceksin falan. Yani bir DNA yapımız var. DNA kodumuz var. Bir hafızamız var. Bu yapılan bilimsel çalışmalar, tecrübeler, gözlemlerle gözüküyor ki birçok şeyden etkilenebiliyor. Çevresel faktörler bunu etkileyen önemli bir durum. İşte anne babadan gelen aktarımlar önemli bir mesele. Doğuştan gelen hastalıklar, işte huy dediğimiz değil mi mesela karakter,
Evet.
ahlak dediğimiz şeyler. Dedenin işte yani torun bir şey yer dedenin dişi kamaşır ya da dede koruk yer çocuğun dişi kamaşır. Yani
Evet, evet.
gibi işte
Bunlar yani çok tecrübeyle söylenmiş laflar.
Tabii
Belki de
tabii.
hani böyle bir ilim yok, böyle bir o dönemlerde teknoloji yok. Böyle bir atasözü gelmiş.
Zaten bilim nedir hocam? Ya bilim, farkındalığı ve gözlemleri yüksek olan insanların gözlem yaparak işte bu yapılırsa böyle oluyor diyerek istatistiksel verileri toplayarak ortaya koyduğu bir şey. Hani nasıl diyelim? Bilgi topluluğu diyelim yani. Hani tecrübelerin
Tümden gelen
tabii yani
bilgiler.
hani sonuçta sıfırdan bunu sen nasıl keşfedeceksin ki yani? Sıfırdan bir bilgi ortaya koymak şey değildi ki öyle. Hani mümkün değil ki yani. Ancak sen bunu gözlemle, aktarımla, istatistiksel veriyle işte 500 kişi üzerinde yapılan çalışmada gözüktü ki bunu yaparsan böyle oluyor. Bu ne? Yani bu tam bir gözlem yani. Tecrübe.
Gözlem ve tecrübe,
Tabii yani
evet.
zaten bilim
Yani
budur.
tümden gelen şeyleri, bilgileri
Evet.
ortaya koyduğun bir net bir şey. Yani
Tabii.
öyle denilebilir.
Şimdi bu tabii çevresel faktörler, genetik aktarımlarla olabildiği gibi gen yapısının değişmesi. Buna tabii bizim yediklerimiz, içtiklerimiz, yaşantılarımız, stres duygularımız tamamının etki edebildiğine dair birçok çalışma var.
Duygularımız ve yaşadıklarımız etki ediyorsa,
Tabii.
yediklerimiz, içtiklerimiz hayli hayli
Tabii,
etki
tabii.
eder.
Yani ya stres halinde yani mesela yani şunu çok net hani mürür o zaman göstermiştir. Yani bir adam bir sıkıntıya giriyor. Abi 3 gün içinde, 5 gün içinde çat kanser patlıyor. Bir adam bir stres yaşıyor. Bir anda işte diyabet oluyor. Şimdi bu genetik hasar nasıl oluyor abi? Yani durup durduk yere. Tabii bir de şu var. Burada şunu ben hani her şey fizikle açıklanamıyor. Biraz da metafiziğe girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hastalıklar bir musibettir. Ve Rabbimiz diyor ki başınıza gelen musibetleri nefsinizden bilin diyor. Tamam. Normal ben yaşantımdaki hastalıklar işte bir musibetse ve ben bunu nefsimden bilmem gerekiyorsa o zaman şudur. Bu hastalıkların oluşma nedenleri benim nefsimin, kendimin yapmış olduğu bir takım yanlış uygulamalar, yanlış davranışlar neticesinde ortaya çıkıyor. Peki çocuk yeni doğdu.
Evet, onun nefsinden değil.
Genetik bir aktarım var belli ki. Ama hani nerede? Nefis yok. Daha nefiscik yani. Hani bir şey yok yani daha.
Bir de kendi
Ne yaptı
nefsinden değil,
ki?
yani
Hani
hatası kendi nefsinden değil.
bir
Hata
hata yok.
varsa da
Anne
hata
karnında
yok.
bir hata mı yaptı bu?
Tabii.
Yani 3 tekme atması lazımdı, 5 tekme attı falan. Böyle bir şey yok ki yani. Hani dolayısıyla
Namazlarını kılmadı.
ama hani musibet hastalık musibetti. O zaman ben şunu tefekkür ediyorum işte. Anne babalar, dedeler bir takım hatalarla, yanlış uygulamalarla bu nedir? Bu psikolojik olarak bir buhran içinde olabilir. Depresyon, bunalım gibi. Yeme içme hataları olabilir. Yani kendini hem maddi bedenen hem de ruhen hasta etmiş. Yaşanmışlıklarıyla, yaşanmışlıklar deyince her şeyi katalım buna. Yemesi, içmesi, giymesi, yaşaması yapmış olduğu yani tabiri caizse karar kavşaklarında doğru yanlışlar vardır ya. Biz yanlışı her zaman yanlış düğmeye bastığımızda bunun bize bir bedeli oluyor. Bize bir geri dönüş oluyor.
Okuması, yazması, görmesi,
Hepsi.
hepsi.
Nasıl ki Hazreti Peygamber her bir günah kalbe işlenen siyah bir nokta gibidir demiş.
Evet.
Bak her bir günah diyor buna. Yani dolayısıyla her bir günah, her bir hata tabiri caizse bize bir çizik gibi, bir genetik bir çizik gibi bir leke bırakıyor. Ve biz bunları biriktire biriktire biriktire biriktire belki bizim vücudumuzda bir hastalık patlaması olmuyor. Ama bir genetik hasar. Atıyorum yani anlayacağımız dilde konuşuyorum. İşte genetik hasarlar 33 seviyesine gelince şu hastalık ortaya çıkar. 45'e gelirse bu hastalık ortaya çıkar gibi bir hani bir tanım ortaya koyacak olursak ben bunu 18 biriktirmişim ve 18 bu hasarla çocuğuma devretmişim. Belki anneden de geliyor bir işte 7-8 tane. Belki bunlar birleşiyor. Bir kısmı birleşiyor, bir kısmı birleşmiyor. Çocuğa kaldı miras 18 hasarlı gen. Ama
Evet.
yine hastalık yok. Çocuk kim yetiştiriyor? Ben yetiştiriyorum. Ben ne yedim, ne içtim, ne gezdim, ne tozduysam çocuğa da bunu yaptırıyorum.
Tabii, hatta anne karnına girdikten sonraki annesinin yediği, içtiğinden
Hepsi.
gıdalardan besleniyor
Tabii.
ediyor. Tabii oradan da zaten
Tabii.
ya olumsuzluk devam ediyor ya da olumluya dönüş
Aynen öyle.
başlıyor.
Şimdi çocuk düşünsene ben zaten hatalarımla bu genetik hasarı oluşturdum. Ve bu hatalarımı da çocuğuma öğrettim. Öğretiyorum.
Evet.
Ben böyle yiyorum, o da öyle yiyor. Ben şöyle yiyorum, o da öyle yiyor. O da yine 18 miras almış olduğu genetik hasarlı yapıya yine hatalarla devam ede. İşte bir gün geliyor 33 seviyesine, hani
Evet.
anlayacağımız gibi gelen işte o genetik aktarım, bir bakıyorsun ya doğuştan hastalığa vesile oluyor ya sonradan bir hastalık çıkıyor genetik olarak. Yani ben geni böyle anlıyorum. Neden böyle anlıyorum? Çünkü ya hastalık bir musibetse ve bu musibeti biz nefsimizden bilmemiz gerekiyorsa ve yeni doğan bir çocuğun henüz nefsi oluşmadan bir hastalık ortaya çıkıyorsa, X eşittir bunun anasının nefsine bakmak lazım. X eşittir bunun nenesinin nefsine bakmak lazım. X eşittir bunun dedesinin nefsine bakmak lazım. O yüzden biz bu genetik hasarlarımızı annemizden tevarüz ettiğimiz yanlış uygulamalara dur deyip, ben bu davranışı bitiriyorum. Annemizden, babamızdan öğrendiğimiz bu yanlış davranışları, alışkanlıkları, çocukken öğrendiğimiz bu yanlış bilgileri dur deyip değiştirirsek, bu sefer genetik tamirat başlıyor. Sen çocuğuna 18 hasarlı gen değil de anneden gelen o 18 hasarlı geni biraz daha tamir edip uzun yıllar, işte 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, belki çocuğuna 5 hasarlı gen, o da işte hata yapmazsa daha sağlıklı bir gen. Yani ben genetik aktarımları bu şekilde tefekkür ediyorum.
Hatta birçoğumuz şu kelimeleri kullanıyoruz değil mi? Yani biz eski topraklar gibi değiliz. Biz sağlam değiliz, biz
Evet.
çabuk, biz çürük bir nesiliz falan gibi. Bu kelimeleri kullanıyoruz ve tecrübeye baktığımızda yani babalarımızın yaşadığından daha hızlı hastalanıyoruz. Daha naif bir şeyimiz var, tarzımız var. Onlar daha sağlamlardı, daha kuvvetlilerdi birçok anlamda.
Evet.
Dedelerimiz, onların dedeleri. Yani
Nesil
böyle
çürüdü
bakınca
diyoruz yani.
evet nesil çürüdü diyoruz. Bunu da söylüyoruz aslında.
Ya zaten bunun, yani bunun, bu çok normal. Çünkü biz anne babamız gibi bir dünyada yaşamıyoruz.
Evet.
Anne babamızın çocukluğuyla bizim çocukluğumuzu kıyasladığımızda onlar daha az pestisit, biz daha çok pestisit, biz daha çok egzoz gazı, biz daha fazla sanayi dumanı, biz daha fazla işte radyoaktif elementler.
Çok ilginç bir örnek
Yani
olacak ama şimdi mesela şey örnekleri veriyorlar ya benim dedem 90 yaşında işte 80 küsür senedir şey yapıyor ya da işte 70 küsür senedir tütün kullanıyor. Hiçbir şey olmadı gibi böyle örneklemeler çok fazla oluyor
Ya bu
ya.
çok çok basit ve sığ bir örnekleme. Yani ben bunu çok duyuyorum. Benim
Evet.
dedem, ben şimdi mesela yoğurt konusunda bir şeyler söyledim ya. İşte yoğurt ayranı yemekle beraber falan.
Aynen yoğurt ayran
Ha.
konusunda da bu çok örnek
O
verilir.
işte sosyal medyada patladı gitti bir
Evet.
mecrada. Şimdi beni linç ediyorlar. Benim dedem 90 yaşına kadar bunu yedi. Benim nenem şunu yaptı. Benim anam böyle. Ya kardeşim sen anan değilsin ya. Sen deden değilsin. Senin dedenin yaşadığı ortama baktığında bunun yaptığı bir tane iki tane hatadan bazıları bunlar.
Evet.
Ama sen böyle değilsin ki, sen dedenden çok daha fazla pestisit, sanayi gazı, egzoz dumanı, işte mikroplastikler, radyoaktif maddeler, televizyon, telefon, sinyal verici, sinyal tutucu 5G. Senin
Değil mi?
deden bunlara maruz kalmadan yaşadı. Hayatındaki birkaç tane hatadan bazıları bunlardı. Vücut bunu tolere etti. Bir de beden çalıştı. Deden bedeni çalıştı. Ve
O
attı
beden de
bunu.
kendi kendisine attı
Tabii
zaten bu
zaten vücut
sıkıntıları. Doğru.
temizliği nedir hocam? İşte birçok şey sayıyoruz. Ter atmak, çalışmak, yakmak. Bu da vücut temizliğidir. Sen deden gibi yap hadi. Otur o zaman bilgisayarın başında. Aynısını yap bakalım. Kanser olursun.
Evet.
Kardiyak hastalıklara düçar, diyabet olursun. Olmaz yani. O yüzden.
Bunu denemesini mi yapmak lazım?
Ya biz...
70 küsür senedir tütün kullanıyordu. Ben de
Ha yok hocam.
kullanıyorum.
Biz
Kullan
dede...
bakalım ne oluyor?
Tabii ya, biz dedelerimizin hatalarını kendimize örnek almamalıyız. Dedelerimiz daha temiz bir dünyada bu hataları yaptı ve vücutları, ortamları bunu tolere edebildi. Ama bizim vücudumuz, bizim yaşadığımız zaman bunu tolere edebilecek bir zaman diliminde değiliz. Bak hastalıklar patlıyor, kanser patlıyor, diyabet patlıyor. Yani şimdi hocam 40 yaş, 40 yıldır böyle yapıyorum. Hiçbir şey olmadı. Bekle bakalım bir, hadi bir 5, 3-5 sene daha göreyim seni bakalım. Çat diye bir hastalık çıkıyor. Sonra
Evet.
içten geçmiş oluyor hocam. Zaten sen karaciğerin, böbreğin, dalağın, genetik işte kodlarının hasarlarını böyle ince ince göremiyorsun ki. Yani bir birikim sonrasında semptom verince sen bunun farkına varıyorsun.
Çok küçük küçük.
Tabii.
Sonra
Çizik, çizik,
kümülatifte
çizik.
ortaya bir şey çıkıyor
Ondan
yani.
sonra ne oluyor? Tüh diyorsun. Ben ne yaptım da böyle oldu diyorsun.
Ben programdan önce biraz bir araştırma yaptım. DNA ile alakalı hani sperme meniye bu nasıl geçer ki? Kabilinden böyle bir şey yaptığımda düşündüğümde DNA'nın içerisinde bazı hiç değiştirilemeyecek şeyler olduğu gibi Açık ve kapalı, açık olan bazı DNA'ların işte kapanacağı, kapalı olan bazı DNA'ların açılacağı gibi DNA'ların içerisinde sarmallarda hiç değiştirilemeyecek olanlar da var. Ama değiştirilmek üzere bulunan açık ya da kapalı DNA'nın içerisindeki kodlar da var şeklinde bir bilgi geldi. Ha, bu kodlar eğer bu şekilde yaratıldıysa, biraz tefekkür edince üzerinde, bu kodlar aslında yaşadığımız, okuduğumuz, yazdığımız, baktığımız, yediğimiz, içtiğimiz, yani her konuyu o açık kalan kodlara yükleme üzerine yaratılmış olabilir mi diye düşündürttürdü beni DNA'nın içerisinde.
Mümkündür. Yani DNA işte ucu bucağı olmayan ciddi bir alem. Oralardaki yani duygu ve düşüncelerimizin, yediklerimizin ve içtiklerimizin nasıl tesir ettiği, hangi kapıların açık, hangi kapılarının kapalı olduğu. Yani orası şey gibi, hani bir labirent gibi. Kapı içinde kapı, kapı içinde kapı, matruşka gibi tabiri caizse. Onu artık yani bilemiyoruz.
Tabii
Bunun
çözülebildiği
birçoğuna
kadar.
vakıf değiliz ama bilinen şey şu ki yediklerimiz, içtiklerimiz, duygu ve düşüncelerimiz, yaşandığımız ortam, iklim, çevre, soğuk, sıcak hepsi bizim genetik faktörlerimize sirayet ediyor. Biz burada şunu yapmamız lazım. Nasıl ki hani peygamberler nasıl peygamberlikleri kazandılar? O hayatlarındaki karar kavşaklarında hep en doğruyu seçebilme konusunda cüz'i ihtiyarını kullandılar. Yani neredeyse hiç yanlış yok kadar yani az yani hani yok denecek kadar az. Hep en doğru seçtiler. Bundan dolayı da tarihte hani şunu göremiyorsun yani tamam mı? Allah'ın bizzat verdiği bir hastalık haricinde kanser, diyabet, kardiyak, fıtık bir peygamber görmüyorsun.
Eyüp peygamberde hastalık vardı. O da zaten
Tabii hikmet
bize
gereği.
gelen, hikmeti
Tabii
gereği
hikmet
gelen bir
gereği.
hastalık. Çünkü
Kesinlikle.
yıllar boyunca Kur'an'da böyle anlatıldı, anlatılacaktı.
Evet.
Anlatılması için yaşattı Allah ve
Tabii.
o yaşadı o hikmetli.
Tabii yani var şey var hani gözleri kapanan hani Yakup peygamberin hani
Yakup
ağlamaktan
peygamberde.
kaynaklı, üzülmekten kaynaklı. Ama şunu görüyorsun yani.
Ama onların da esbabında hep şey, müfessirler, alimler hep böyle esbabında bir küçük hata, zelle
Ha,
diyelim onlara.
onu diyeceğim.
Zelleler bulmuşlar değil
Onu
mi?
diyeceğim zaten. Zaten
Ha.
onlar da zelleye girmiş bak. Hani
Evet.
peygamber hatasız mı? Hayır. Peygamberlerde de zelleler var. Hatacıklar var. Zaten o hatacıkların, o zellelerin hemen cürümlerini çekmişler yani tabiri caizse. Hemen dosya gelmiş onlara.
Ya
Hemen
esbaba bağlanması da çok ilginç. İlle bir sebebe bağlanması da
ama dünya böyle.
Allah orada bile bir
Evet.
zelle
Tabii.
yarattırıp orada yani oluşur. Hemen oradan bir şey çıkartıyor. Bize bir mesaj çok güzel.
Mesela bak şeyde geçer, siyerde geçer. Hazreti Peygamber bir sefer esnasında bel ağrısı çekiyor. Yani muhtemelen böyle fıtık gibi bir şey var. Hani günümüzde muhtemelen hani teşhis yapsak röntgen fıtık der yani muhtemelen hani doktorlar. Ve bak sebebi ne? Enteresan yani. Bir ayet iniyor. Ağrısı geçiyor. Ey peygamber, hani bil mana söylüyorum. Ya sen kendini helak ediyorsun. Ümmetin için kendini helak ediyorsun. Sen sadece bir tebliğcisin. Hidayete erdirici kişi sen değilsin. Hidayete erdirici biziz diye. Hani orada sanki Hazreti Peygamber'in üzerinde fazla olan, almaması gereken bir yük var, aldı. Ve Hazreti Allah onu bir ayetle hemen şey yapıyor. Bir dokunuş yapıyor ya, ilahi bir dokunuş.
Hem ayette dokunuyor hem de bedenine küçük
Tabii.
bir hareketle.
Zaten fıtık
Değil mi?
hocam, fıtık şudur. Yani genelde hani ruhun yüktür yani tamam mı? Hani manevi olarak yük altında kalır insan. Bir harekette fıtık patlayıverir. Yani üzerine fazladan yük almışındır. Gemidesindir. Yüklerini indirmen lazımdır. Yüklerini indirmediğin için o sana basar, basar, basar, basar fıtık eder seni tabiri caizse. Hani her şeyi bedenen açıklamak bazen mümkün olmuyor. Bazen metafizik tarafından da bakmak gerekiyor. Elbette beden çok önemli.
O zaman Müslüman'ın bakış açısında şimdi böyle konuşunca aklıma hep şey geliyor. Yaşadığımız her bir hastalığın, hadisenin bir de metafizik yönüne bakmak zorunda mıyız
Yani
Müslümanlar olarak?
kesinlikle bakılması lazım. Yani çünkü şunu görüyoruz. Peygamberler bakıyorsun kanser olmamışlar. Fıtık olmamışlar. Trigliserit olmamışlar. Kolesterol olmamışlar. Bakıyorsun yani hani Hazreti yani peygamberlerin hayatlarında gerçekten bizim bugünkü kronik hastalıklar gibi hastalıklara düçar olmamışlar. İlahi bir
Gerçekten ya Eyüp peygamberden başka yok mu?
Yok yani bakıyorsun hakikaten yani bak
Hakikaten.
peygamberler hayatına. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu işte. Yani başa gelen hadiseleri, başımıza gelen travmatik ki biliyorsun. Yani mesela Hazreti Peygamber der ki eşeddün nasu belaen el enbiya sümmel evliya. Elemsel felemsel. En şiddetli belalar önce peygamberlere, sonra evliyalara, sonra o misal kullara gelir. Şimdi bakıyorsun, yani ben bunalımdayım diyor adam, depresyondayım diyor. Ama Hazreti Peygamber bunun 1000 katını yaşamış. Ama yok bunalım. Hastalık da yok.
Evet, yani
İşte
dünyevi
bunun
anlamdaki belaları çekmişler de ama
ama
sağlık hiç sıkıntı
bozulmamış. Ha,
bozulmamış, sağlığa
işte
bir şey
beden ve ruh
gelmemiş.
sağlığı için bu travmaları yönetebilmişler hocam. Bunu yönetebilme kabiliyeti var bizde. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha.
Aa.
Ben senin yük olarak sana fazla yük vermem diyor. Ben
Bunu
senin
yönetebilme kabiliyeti var bizde cümlesi çok güzel
biz
oldu.
zaten bunu yönetemediğimiz
Evet.
için maddi ve manevi hastalanıyoruz. İşte biz bunu bir bela olarak değil de bir fırsat. Bu aslında bizim için bir hastalık, bir musibet. Bu bir bela değil, bir ceza değil. Aslında cezadır da mücazat demek aslında ceza değildir. Biz onu yanlış kullanıyoruz.
Karşılık
Karşılık demektir.
mahiyetinde.
Bela manasında kullanıyoruz. Bu bir bela değil. Bu bir fırsattır. Bu benim tekamülüm için, bu benim olgunlaşmam için, bu benim gelişimim için bir fırsattır dediğimiz an ben bunu yönetmeye başlıyorum işte. Ama ben burada esbaba takılırsam, vay benim arabam kaza yaptı, vay benim işte şöyle bir hastalık oldu, vay benim işte maddi olarak şöyle bir batık yaşadım, işte dükkanım battı gibi maddi şeyleri arkasındaki müsebbibel esbabı görmeden direkt fani olan kısmına takılırsak bu sefer ya Cenab-ı Hak diyor ki ben senin kemalatın için sana bir mesaj gönderiyorum. Sen beni görmüyorsun diyor. Ya sen düşünsene birisini uyaracaksın. Şş dedin bakmadı. Şş dedin bakmadı. Şş falan yaparsın değil mi mesela?
Dürtmeye
Daha
başlarsın,
şiddetli
evet
olur
tabii.
bak yani şeyin
Şimdi
hani çünkü
baktın
niye?
dürtmeye de gelmiyor,
Onun
artık tartaklamaya başlarım yine.
alo falan hani gibisinden artık şeye dönüşür.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hak da bunu yapar. Yani seni uyarıyor, seni seviyor, senin kendine gelmeni istiyor. Küçük küçük mesajlar veriyor ama algılamıyorsun. Algılamıyorsak ne yapacak? Şiddeti artacak.
Oo.
O yüzden bu mesajları ilahi bir mesaj olarak algıladığımız zaman zaten işte peygamberler bunu yapmışlar hocam. Evliyalar bunu yapmışlar. Esbaba takılmamışlar. Müsebbibel esbabı görmüşler. Ve başa gelen hadisattaki hikmetleri algılamaya çalışmışlar. Takılmamışlar esbaba. Ben sana vursam neden vuruyorsun dememiş. Allah bana niye vurdu demiş. Bu vuran sadece esbaptır demiş. Yani sopaya takılmamış. İşte bunu yaptığımızda, şunu şuraya bağlayacağım. Biz bunu yaptığımızda genetik tamirat artıyor. İnflamasyon azalıyor. İltihap azalıyor. Hastalık azalıyor. Huzur hali geliyor. Yoksa ne oluyor biliyor musun? Bedenen fit, 40 yıldır ekmeğin tadını bilmemiş, depresyon ve bunalımda olan mankenler ortaya çıkıyor. İnsanlar ortaya
Evet,
çıkıyor. Bugün
aynen
günümüzde
öyle.
bu. Depresyonda, bunalımda eğlenceye veriyor kendini anca. Unutmaya çalışıyor.
Evet.
Ama biz ruhen de kendimizle ilgilendiğimizde işte o yüzden hani peygamberler niye silsile olarak kendi nesillerinden geliyor? Çünkü temiz bir gen var hocam orada aynı zamanda. Temiz bir genetik sirayet var. Temiz bir gen aktarımı var. Çok güzel değil mi ya? Yani
Evet.
ben bunu böyle tefekkür ediyorum. Hem temiz bir gen aktarımı. Çünkü bu şey değil ama torpili ilahi değil yani hani. Yani mesela peygamberlik bana niye verilmedi? Tamam da kardeşim senin annen şöyle hata yaptı. Senin baban şöyle bir hata yaptı. Senin genetiğin buna uygun değil
Ya buna
ki.
torpil ilahi de desek ne olur ki?
Torpili ilahi olursa itiraz olur. Bu şu demek olması lazım. Peygamberler peygamberliklerini verdikleri kararlarla, doğru seçimlerle kazanmışlardır tabiri caizse. Peygamberliğin gelmesine, Cenab-ı Hak tarafından verilmesine hak kazanmışlardır. Böyle demek lazım kader cihetinde. Diğer türlü itiraz gelir. Torpil mi geçiyorsun derler Cenab-ı Hakk'a değil mi? Hani tabiri caizse. O yüzden işte o
Cenab-ı Hakk'ın bu konuda seçme selahiyeti sonuçta var. Seçtin.
ama bu sefer adalet ilahiye zarar görür orada. Cüzi ihtiyari herkese eşit verilmiştir.
Ama genetik yine de seçme anlamını daha kuvvetlendirmiyor mu? Yani
Genetik mi?
genetiğin gelişi, yani temiz genlerden gelişi
Ama şöyle
seçme
baban
anlamını.
seçti, baban doğruyu seçti. Sen onun şeyini yaşıyorsun. Sen onun
Kaderdeki
tabii
seçmelerden bahsederek bunu
yani mesela ben işte
söylüyorsun.
oradan şuraya bağlıyorum işi. Muhtemelen bir çocuk anneden babadan gelen gen aktarımındaki hasarlardan dolayı belki ahirette anne babasına davacı olacaktır. Sen bana hatalı bir gen aktardın anne diyecektir. Yanlış bir gen aktarımı yaptın baba diyecektir. Hatalarla ve hasarlarla dolu, yanlışlarla dolu bir nasıl ki ben çocuğuma yanlış bir şey öğrettiğimde bak çok önemli bir şey. Yanlış bir şey öğrettiğimde mesul oluyorum. Bu öğretmek sadece ağızla sözle olmaz ki. Gen olarak da öğretiyorum ben ona. Benim yaptıklarım genime işliyor. Genetik olarak da, çip olarak da ben ona direkt yüklemiş oluyorum yani. Dolayısıyla çip olarak yüklediklerim ve sonradan öğrettiklerim. İkisi de aslında bir öğrenilmiş ve öğretilmiş şeylerdir yani. Genetik öğrenimler, sonradan öğrenimler diye ayırabiliriz bunu. O yüzden evet, maddi olarak bunun bir şeyi var, bir sirayeti var. Ama manevi olarak da bunun bir mesuliyeti, bunun bir vebali olacaktır diye düşünüyorum. Anne babadan tevarüs ettiğimiz, Allahu alem, doğuştan gelen hastalık. Ha, buradaki adalet nasıl işler? Elbette anne babanın yaptığını çocuk niye çeksin diye denir ya. Burada bir işte şey vardır, adalet vardır. Anne babanın yaptığı hata sana tevarüs ettiyse Cenab-ı Hak sana farklı bir adaletle elbette hükmedecektir.
Tabii yani eksi 10'dan başlayanla artı 10'dan
Ha.
başlayan arasındaki adaleti de
Evet.
Rabbimiz gözetecektir yani. Onun
Ama biz
adaleti
her şeyi
sonsuz.
de dünyada görmek istiyoruz. Kusura bakmayalım, böyle bir dünya yok. Müslümanlık ve İslam kavramları zaten teslimiyet kelimesinden gelir.
En büyük gelecek olan şey bu olacaktı size yorumda muhtemelen. Yani artı 10'la ben eksi 50'den başlamışım. Benim ne suçum var?
Yok öyle bir şey.
Allah beni bununla eğer cezalandırmak isterse eksi 50'den başlanabilmiyor bilmiyor mu Allah seni?
Ha, sana eksi 50 kadar mesuliyet yükler, ona da artı 10 kadar mesuliyet yükler. Adalet orada, adalet-i izafiye ve adalet-i mutlak vardır. Dünyada adalet-i mutlak yoktur. Adalet-i izafiye vardır. Ve her şeyi de biz göremeyiz. Adalet-i mutlakın asıl tezahür edeceği yer mahşerdir, ahirettir.
Hocam o zaman bütün kıyaslar şey oldu, sakıt oldu yani. Değil mi? İnsan insanla yaptığı kıyaslar bu anlamdaki. Hani
Elbette.
ben niye bunu yaşıyorum, bu niye yaşamıyor?
Hocam
Kıyaslarına
Fransa'da
benzer.
doğan bir insanla Türkiye'deki eşit mi? Tabii ki de eşit değil.
Bunların
Hani
hepsi
burada
sakıt
adalet?
oldu, düştü,
Ama tamam
bitti.
da İslam ne demek? İslam demek, ey insan, senin kabiliyetin, senin idrakın nakıs. Ben sonsuz bir Allah olarak sen beni tam anlayamazsın. Anlayabildiğin kadar, idrakın kadar anla. Anlayamadığında teslim ol diye zaten İslam kavramı bak bize en baştan gelmiş.
Teslim ol.
Teslim ol. Teslim olduğunda adın ne olur? Müslüman. Teslim olan.
Teslim olan.
Müminlik sonraki iş. Müminlik sonraki iş. Sen Müslüman olarak teslim olursun. Evet Rabbim, ben senin birazcığını anladım. Ben seni bir miktar keşfettim. Aklımın anladığı kadar, kabiliyetim kadar keşfettim, anladım. Ve teslim oluyorum. Anlayamadığında zaten teslim olursun. Yoksa her şeyi anlamak...
Ayetteki konu oraya gidiyor o zaman değil mi? Siz Müslüman olduk deyin, mümin
Ha,
olduk demeyin.
evet zaten ne diyor? Siz Müslüman olduk deyin. Ey peygamber, onlara de ki biz Müslüman olduk desinler, mümin olduk demesinler.
Evet.
Onlara henüz iman bahşetmedik diyor. Oradaki proses şöyle işliyor. Biz önce Müslüman oluruz tercihlerimizle, cüz'i ihtiyarımızla. İşte namaz, abdest, oruç gibi ritüelleri tabiri caizse onları uygulamaya başlarız. Ve Rabbimiz de bizim samimiyetimizi, bunlar birer paratonerlerdir anlayacağımız dilde. Paratonerlerdir, elektrik celbeden, çeken. Ve biz bunları dikeriz. Namaz, abdest, oruç gibi ritüeller uygularız. Ve bu paratonerleri Rabbimiz samimi, ihlaslı, düzgün görürse düğmeye basar, elektriği verir. Ve kalbimize elektrik, tabiri caizse hani o iman girer, onu hissederiz
Giriverir.
zaten.
Evet.
İşte ondan sonraki işte nedir hocam? İman şey gibi, balık gibidir, elde durmaz. Kaçıverir
Evet.
yani. Ne diyor hadiste? Sabah diyor mümin çıkar. Bak Müslüman demiyor orada. Mümin diyor. Akşam kafir girer diyor.
Oo.
Ahir zamanda imanı muhafaza etmek çıplak elle kor ateşi tutmak kadar zorlaşacak diyor. Bu iş zor. Zaten ondan sonraki vazifemiz de o imanı tutmak, muhafaza etmek, kamil hale getirmek. Biz bu şuraya getireceğim. Bir de şuraya bağlamak istiyorum konuyu. Biz bütün bu dini bilgileri hep ahiret için lazım diye hep öğrettiler bize. Ahirete, cennete, işte öteki tarafa yatırım. Abi bu sonraki iş. Ben diyorum ki dini bilgiler o huzur, iç huzur diyelim, iç huzur. Mutluluk diye bir şey yoktur. İç huzur vardır. Mutluluk arayışında olanlar zaten hep mutsuz kalacaklardır. İç huzur yakalamak için dini bilgileri, imani bilgileri öğrenmek zorundayız. Eğer biz dini bilgileri öğrenmezsek, ahireti bir kenara bırakayım, dünyamız da cehenneme dönüşür. Çünkü biz o kodları bulamamış, doğru düğmeleri keşfedememiş ve hayata olması gereken bir bakış açısıyla bakmıyoruz ve huzuru yakalayamıyoruz hale geliriz. O yüzden kader imanı, işte Allah'a iman aslında kanser olmamak için lazımdır. Kadere iman, diyabet olmamak için önce lazımdır. Eğer sen kadere imanı anlayamamışsan kanser de olursun, diyabet de olursun, pankreatik hastalıklara da düçar olursun. Çünkü psikolojik olarak, Travmaları yönetemezsin. Travmaları yönetmenin temelinde imani bilgiler vardır.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Yani
Çok farklı bir
genetikten,
muhabbet oldu.
evet,
Yani
genetikten geldik ama genetiğin getirdiği nokta bir kendi iç huzurumuz, hatta bırakın kendi iç huzurumuzu, çocuklarımızın, hatta onların da çocuklarının iç huzuruna varıncaya kadar sirayet edebilecek bir noktası var. Yediğimize, içtiğimize, okuduğumuza, baktığımıza, yaşadığımıza, tuttuğumuza, her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor ki bu sadece bizim iç huzurumuzla da alakalı değil. Çocuklarımızla da, torunlarımızla da, torunlarımızın çocuklarıyla da gidecek
miras
bir
bırakacağımız,
miras bırakacağımız bir
yani
şey. Bu da
iki,
toplumu ifsad edecek, genel manada toplumu ifsad edecek bir şey.
aynen öyle. Yani iki cihetimiz var: bedenimiz ve ruhumuz. Bedenimize girenler ve ruhumuza girenlerin tamamı genetiğimize sirayet ediyor. Hem kendi bedenimize, hem de evlatlarımızın bedenlerine, hem genetik olarak hem de manevi olarak bunlara aktarımlar yapıyoruz. O yüzden hem yediklerimize, içtiklerimize, hem de ruhumuza aldıklarımıza dikkat etmekle mükellefiz hocam.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Bu bazen tefekkür ufkunu bazı bölümlerde yapmak istiyorum sizinle. Güzel oluyor.
Estağfurullah. Eyvallah.
Allah razı olsun. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.